Değerli dinleyenler, İran'da May ayının 19'unda keşfilecek prezident seçkilerinde hazırki prezident Hasan Rouhani, 5 diğer namzet yani İbrahim Reisi, Mehmet Bağır Galibaf, İshak Cahangiri, Mustafa Mirselim ve Mustafa Haşimi Taba ile yarışacak. Bu arada sabık prezident Mahmud Ahmadinejad'ın namzetliği reddedildi. Müracaat etmişti ama reddedildi. Programımızın konuğu siyasi ekspert Umut Evren'le hem seçkileri hem de Hasan Rouhani'nin 4 yıllık icraatını danışacak. Umut Bey, önce kısa mümkün olsa İran seçkilerinin, yani İran'da esasen seçkilerin mahiyetiyle bağlı, hususiyle kuzeydeki eşidenlerimize bir şeyler diyesiniz.
Evet, selamlar. İran'daki seçkilerin önemli demek olar ki, İran'daki ilk önce bu yönetim ve diyebiliriz ki, devletin Cumhuriyet İslamı, İran İslam Cumhuriyeti'nin ne tür örgütlendiğini ve ne tür bir devlet olduğunu bilmek lazım. Biliriz ki İran İslam Cumhuriyeti'nin bir teokratik bir yönetim. Yani o da bir tane dini lider vardı ki, meşruiyetin kavgadan almış, meşruiyetin 13. imamdan alır. Yani meşruiyeti yerine halkla bir ilişki yok ki. Meşruiyeti belli olduğu dolaylı olarak Allah'tan geldiği için o işte durur da onun çevresinde ilk dengeler ve uluslararası dengelerden de kaynaklanan belirlenmiş güç kömeleri oluşur ve bu güç kömelerinin yardımıyla o da diyebilir ki üstüde bir stratejik bir merkez olur ve bu stratejik merkez rejimin ayakta durabilmesi için daha uzak, daha çok ayakta durabilmesi için orada karar verici ki kim milletvekili olacak, kimler yani milletvekili olacak, kimler cumhurbaşkanı, kim cumhurbaşkanı olacak ve kim yargılamanın başı olacak. Milletvekillerde biraz tolerans olabilir. Orada anlaşma olabilir ama cumhurbaşkanlarında biz İran İslam Cumhuriyeti'nin başlangıcından bugüne görmüşüz ki dini liderin istediği mutlaka istediği tarz olur. Hatta bize damızda o tarafı tarafa daima olmuyor ki ben ise dini liderin sözüne çıktığı için dışlandı aslında işe. Obrikler ama hamlısı stratejik olarak dini liderlerin belirli meslehetlere göre hatta sev meselede meseleler kontrol edilmek için getirmişler. 2008'deki İran'daki ayaklanmalarda da gördük ki dağlara göre şimdi Hüseyin Mutel kazanmıştı ona izin vermediler. Şimdi gördük ki burada stratejiler bir kişi gerek Ahmadinejad olan ve rehber de onu, dini liderde onu işaretlediği için o olmuş ki bu diyebiliriz ki İran'da bir seçimden söz edebilmek dini liderin ve stratejik merkezin seçtirmeyi millete seçtirmeli. Bu seçtirme de ne diyorsun? Bu seçtirme de İran'da deyirler seçim mühendisleri. Yani gerçekten bir iki tane ada koyular. Orada bir manipülasyon yapıldı toplumda ve toplum gelir bunların içlerine oy verir. Yani İran'da şey seçim sistemi yani bizim dünyada algıladığımız seçim sistemine çok tercih edilir.
Yani bizim eşidenlerimiz hususuyla kuzeydeki eşidenlerimiz için bu deyilmelidir ki o gerbdeki ve hatta şergideki de ile şergideki de partiyalı sistemler ki var gerb ve şerg bazı ülkelerinde seçiciler getirirler. İran'da o manada bir seçicilerden danışmırıq. Yani o əsasda söhbətimizi eləyirik.
Yani siz başında da adını gətirdiniz Ahmadinejad. Deyirik ki Ahmadinejad geçen iki dövrede İran'da Cumhurbaşkanlığı ve stratejik müşterilerde olup ki bu dönem dini lider dedi. Olabilmezsen de olabilmedi de ona izin vermedi. Yani bir görsende ki kimin Cumhurbaşkanı olacağı stratejik merkezde dini liderin müstəqil görüşüyle belirlenir ve o seçtirilecek. Ve onun dışında biri ihtimalen belirli bir şey seçse ona da ikinci bir plan hazırdır mutlaka.
Aydındır. Umut Bey, Hasan Rouhani'nin indi mesele buradadır ki 4 illik 4 ildir o prezidenttir ve o 5 diğer namzetle yarışacak ve burada onun 4 illik icraatı önem taşıyır. Elbette dediğim gibi İran'da seçicilerin mahiyetiyle bağlı prezidentin ne kadar gücü var, ne kadar rehberin kölgesi altında ne kadar faaliyet edebilir onları bir grağa koyduk. Hasan Rouhani'nin icraatıyla bağlı ne diyebilirsiniz? Çünkü o icraat indi bundan sonraki seçimlerde önemli rol olacak. O icraat toplumda
doğrudur, doğrudur. Ben burada mecburen biraz kıyas alıyor. Fethullah Ahmadinejad'ın birinci dönemi rasyonları Bush'un dönemde Amerika'da ki Amerika'nın birisi İslam'a şeytan ilse belirlenmişti. Şeytan isyanı olan bir İran idi, Suriye idi ve Irak'ıdır ve Irak'a saldırdı ve Irak'a saldırdıkça Irak'a diyebilir ki Amerika girmeli ve ikinci olarak siyasi hedef İran idi. İran'da ise hiç ağırlı bunu İran'a saldıramaz. Bu saldırını önlemek için Ahmadinejad döneminde İran saldırıdan bir diş politika izleyerek nüve silahı elde edip ve rejimini korumak istedi. İkinci döneme geldiğimizde Obama dönemine rast geldi. Obama'nın da sosyalini buydu ki Orta Doğu'dan izlen taşıyacak yeni bir savaş içindeydi. Yine bu da vaat oldu ki İran bu saldırgan dış politikası Ahmadinejad'la devam edersin. Ama bu dış politikanın sonucu İran dünyada yalnızlaştı. Amerika'nın ağırlı tahrimler ve ağırlı ambargolar dediğimiz ambargoları neden oldu ki İran'da çok ağır ekonomik bir bohran yarandı. Yani işsizlik harcası %20'lere çıktı. Enflasyon yani bahala eşme harcası %45'lere çıktı. İran'ın kaynağı olmadı ki birçok finansal eylesin. Ve bu çok tevreden toplumsal bohranlara yol açtı ki bu bohranların birini bize de 2008'de ayaklanmayı öldürdü. Ama rejim sonra mesele buydu ki İran mecburdu ki gerbe teslim olsun. Teslim olsun, gerbin zamanı teslim olsun bu ekonomik bohrandan ve toplumsal bohrandan ve rejimin hazırsa yok olmasından kurtulmak için mecburdu teslim olsun. Ama bu teslim olmak özü bir tane prosesiydi. Yani bu teslimi gerek belirli bir Ahmadinejad teslim olabilmezdi. Milli bir de olabilmezdi. Burada bir çehre lazımdı ki bu teslim prosesin, teslim olmak prosesin çok yaxşı yürütebilsin ve bu teslim olmalı bir hesap belirli bohranları aşmak için ve rejimin içeride ve dışarıda məşguliyyatını çok atmak için bu teslim olmalı kullanabilsin. Burada Rouhani, kendi Rouhani bildiğiniz çok İran'ın, İran İslam Cumhuriyeti'nin çok deneyimli bürokratlarından bir diplomatik işlerde olup, araştırma işlerinde olup ve gizli servis işlerinde olup. O bilirsiniz, devletin adını koydu tedbir ve umut devleti. Yani bu buydu ki İran devletinde ağırcılık, təhsil edilir, ağırcılık yok idi. Bütün suçları yani qabaqçı devletin başını yıxdı. Qiymirliyi de sorumlu olmasına rağmen ve dedi ki, umutsuzlandırılıb ki, mən bu devletle gəlim ve şuarı da neydi? Şuarı da ılımlılıq ve etical diye. Ondan sonra komşularla, diniyle barışıq hərəkət edilmə ve deyilir ki, ama karnamesine geldiğinde deyilir ki, Rouhani'nin en önemli karnaması bu idi ki eləyebildi bu bohranı, yani bu təhsil olmaz aşamasını rejimi məşğullaşdırmaq için həm dünyada, həm içeride bunu kullansın. Ama ekonomide sadece eləyebildi biraz şeyi azaltsın, enflasyon bahalı artırmaq, biraz şirətin azaltsın ve biraz da düşürdü. Yaşı %35'lerden, %40'lardan düşürdü. %25'ler, %27'lere denen ki şeyler verilir. İşsizlik yine çok yüksek seviyelerde, aynı seviyede kaldı. İşsizlik önemli, ilgili bir iş görenmedi. İnsan haklarıyla ilgili hiç iş görenmedi. Harcasa çevre felaketlerine ilgili sadece bazı teorik işler, bazı kurumlar kurdu ama hemen olarak hiç iş görenmedi. Etnişlerle ilgili de belirli işler görmeye çalışmıştı oğların da daha çok güvenlikli politikalarıyla ilgiliydi. Diyebilir ki, en başarılı yönü sadece bu təslimiyyət ki, bunu başarıyla gerçekleştirir. Ama o biri cihazlardan ki, çok başarılı sayma olmalı.
Umut Bey, siz indi bunları saydınız ama siz bir siyasi ekspert kimi takip edirsiniz olayları. Bütün bunlar, indi bunlar ne kadar İran'da anlatılabilir? Yani İran'da ne kadar medyada siyasi ekspertler eleyebilirler, ne kadar mesela anladılar? Elbette orada iki farklı cinah var, onlar anladır. Ama birbaşa ben isterdim fikrinizi bu hafta soruşam. Sizce toplum, İran'daki toplum umumiyetle Hasan Rouhani'nin 4 illik icraatına necə bakar? Yani onun zihninde bir müsbət bir dövr var idi ya mənfi dövrüydü? İndi bu, çünkü bu bakış bundaki, bu seçimlerde kararı etkileyecek.
Belə deyə bilək ki, orta təbəqə təbii ki, Əhmədinəcəd dönəminin kültürel baxışları ilə siyasət baxışları ruhani dönəminə görə daha ağır idi. Orta təbəqə bununla dəyərləndirəcək ki, təbii ki, ekonomik bir durğunluq vardı, amma enflasyon filan bir əşkəyə gəlib ki, mənə belə gəlir ki, böyük şəhərlərdə və orta təbəqədə şu an ruhaniden başka bir alternatif görünmür. Çünkü yaslama da geçmişe göre olacak ve indiki bu aday olanlara göre olacak. Bunların içinde orta tabakanın destekleyebileceği farklı aday ruhani görsənir. Çünkü ruhani başka bir şeyde ki unutur ki, İran'ı diyebilir ki Avrupa'da dış dünyaya biraz aktı ve biliriz ki bu aralar İran eleyebildi çok turist gelsin. Dünya ilə ilişkilərin biraz zeynətim. Mən istəyirəm ki, bir də genelde İranda iki dövrə olublar. Olar ki, bir şey, o devrimin əvvəlindəki olayları tutacaq. Mən yəni bu öngörü deyil, amma belə istəyirəm ki, toplum yine de ruha, yəni
yani orta sınıf, siz dediniz büyük şehirler, orta sınıf dediniz şey öz sesini Hasan Rouhani, hazır ki prezidentten yana öz sesini istifade eder. O biri bölgelerde mesela nedir? O biri bölgelerde fikirlirsiniz namzetlerin mesela verdiği sözler, indi əməl edəcəklər ya etməyəcəklər, o başka meseledir. Onlar mı təyin edici olar ya, yoksa başka meseleler?
Ben fikirim ki, bölgelerde verilen sözler her halde o bölgedeki insanlar zilsene de hemen olunmur. O bölgedeki insanlar mesela budur ki, bu söylemler devlet qatına verilsin, siyasi qoşulmana girsin, ya ki etnik mesele. Etnik mesele ilk dəfə ruhani dönemində İran'ın siyasi cumhurbaşkanlığı seçimlərində bir söylem olarak siyasete girdi ve bahis oldu ki orada bir yakın değerli bir ruhani özel bir danışma ve özel bir yardımcı da seçti. Ben istedim ki tabii ki bölgelerde bunların verecekleri sözler etkili olur ama o sözü verecekların geçmişi, hamısının geçmişi de aydın olduğu için insanlar bunlarla değerlendirecekler ve mesela budur ki dediğim gibi ruhaninin biraz kesinlikle ki insanlar ruhaninin kesimi medyanı yaxşı kullanabilir. Daha modern bir təsvir verir topluma. Mən istəyirəm ki sonunda gənclərin filanların çoxu o tərəfə
ruhaniyə səs verir deyirsiniz.
Onun damağında çox çox təsirli deməliyim. Çünkü onun qabağında ona rəqib olabilecek birine izin vermeyecek ki gelsin. Deyək mesela, eğer sadece əlamiye mesela deyək, bir tane əlamiye tabibin əsli, ona izin verseydi, o olabilirdi ki, Azerbaycanda, Kürdistan'da ve çox yerde ruhaninin oylarının hamısını alsın. Ama dedik, seçim daha önceden elə bir mühendisi olunur, elə bir yönetilir ki, seçilecek insan belirlidir. Yani başkalarına izin vermirler ki o alana girsin.
Umut Bey, bu altı namzədin o dünyaya geldikleri yere bakanda anlaşılan o ki, birincisi bunların heç biri Azerbaycan'dan değil ve doğduğu şehirlere bakılınca elə bil bunların heç biri Türk'te değil. Yani İndi buna bakarak ve başka etnik gruplara da bağlı olanı öz düşünerek yoktur. Yani hamısı Fars etnik grubuna bağlıdır. Bu cəhətdən necə değerlendirirsiniz? Fikirlisiniz buna bakarsak Azerbaycan'da ya umumiyyətlə Türklərin səsi Həsən Ruhaniye daha çox mu gedər? Yani en çox rəyi, en çox səsi Həsən Ruhani mi gətirir Türklər arasında?
Valla bir tarixi mütalaya yaptığımızda görmüşük ki Azerbaycan'da, Kürdistan'da bir etnik bölgeler vardı. Bu etnik bölgeler genelde çünkü oranı büyük bir zindan gibi hissedilir. 3 metrede zindandan sonra 10 metrede zindan tercih edilir ve daha çok biraz hisselerdik karşı daha çok kültürel özgürlük olacak, biraz daha siyasi bakış olacak. O tarafa gidilirler. Ama bu hemşe böyle olmayanlar, dünyada gördüğümüz yeni bir akım vardı. Küçük ve rejimi yok eləməsin, mesela deyək ki, oy vermelerde vardı, dedik ki, bunu gördük, Amerika'da bunu gördük, yani daha çok popülistli şu azal verenlere dedik ve diyorduk, sistemle təşkilatı itiraz olarak görüntüsü təşkilat edirlər, düşünmədikleri ve ağıl dışı görünen şeylerde oy verir. Dünya konjonktürüne de baktığımızda, ön görmek olmaz ama tarihi yok. Şeye baktığımızda, kronolojiye baktığımızda genelde Azerbaycan daha çok reformistlere ve reformist günahına yakın olanlara oy verir ki bir defa sadece Türk nümayenler olan da tabi ki Türklere verir ki bu biliriz ki Mehranizade Özmeyi kapanırlar ki en çok oyu Türk bölgelerinden aldım.